Hayırlı akşamlar değerli Adagus TV izleyenleri. Bir Ahir Zaman ve Yaratılış Değil adlı programımıza daha hoş geldiniz. Bülent ve Onur'la birlikteyiz. Sizler de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sen hoş geldin.
İnşallah. Hangi konuyla başlayalım Onur?
İnşallah. Bilim dünyasında bir algoritma var. Adı karınca koloni algoritması. Karınca koloni algoritmasının ne olduğunu bilim adamları araştırıp bunun üzerine tezler yazıp gerekli formülasyonlarını oturtup bunun üzerine yeni teknolojik robotlar geliştiriyorlar. Yeni birçok yol bulma sistemleri geliştiriyorlar. Şimdi karınca koloni algoritması nereden çıkıyor? Karıncalar mesela yuvasından karıncalar bir akın haline dışarı çıktığını düşünelim. Daha sonra bunların gitmesi gereken bir yer var. Diyelim ki 50 metre öteye gidecekler veya çok oldu 5 metre öteye gidecekler. Hedefleri 5 metre ötede. Şimdi karıncaların görme duyuları çok zayıf veya kimi türlerinde hiç yok. 5 metrelik yolculuk onların bayağı bir mesafe gitmeleri. Yani insan onunla kıyaslarsa kilometrelerce mesafe gibi bir durum. Şimdi insan bir yere gitmeden önce muhakkak görüyor. Gördükten sonra birisine de belki soruyor, ona göre yol alıyor. Fakat karıncalarda yol soracak kimse yok. Hiçbirisi yolu bilmiyor. Görme duyusu neredeyse hiç yok. Sadece koku alma duyusu ve hissetme duyusu var. Ve mevcut enerjilerini minimum kullanarak hedefe ulaşmaları gerekiyor. Yoksa koloninin hayatta kalması mümkün değil. Mesela yoldan mesela gidiyorlar. Arkadakiler bir öndekini izliyor. Böyle bir sürü halinde bir gidiş var. Fakat yolda bir tehlike olsa, yolunu değiştirse koloni mesela, orada bir kayıp olsa, geride gelenler onu nasıl takip edecek? Bir karmaşık bir durumun olmaması için aralarında muhakkak bir iletişimin olması esas. Bu iletişimin ne olduğunu araştırıyorlar ve karıncaların yolunu mesela düşünelim, bir yere bir şeker dökülse karıncalar ip gibi böyle bir sıra oluşturur. Sırayla şekeri gelip götürürler böyle. Evin içinde görürüz bazen başımıza evet. Gelir. Onların o şekerden yuvalarına gidip geldikleri mesafe olabilecek en kısa mesafe imiş. Olabilecek en kısa mesafeyi her zaman buluyorlar karıncalar. Peki bunu nasıl buluyorlar diye araştırdıklarında işte bunun algoritması ortaya çıkıyor. Karınca koloni algoritması. Öyle kısa ve basit bir şey değil. Hemen hesaplanabilecek bir şey değil. Ciddi üzerinde kafa yorulan bayağı ciddi problemler ve formüllerin geliştirildiği bir algoritma ortaya çıkıyor. Çünkü feromon denen bir madde var. Böcekgillerin hemen hemen birçoğunda var. Bu bir koku yayıyor. Bu bir türün kendi içerisindeki bir sinyalizasyon aslında. Bir tür feromon maddesini bıraktığında aynı türden olan diğer karıncalar o kokuyu alıyorlar ve oradaki sinyali algılayarak onu takip ediyorlar. Bu sinyal yayan bir molekül gibi bir şey olmuş oluyor yani. Şimdi olayın en başına tekrar dönüyorum. Karıncalar yuvalarından çıktılar. En öndeki karınca giderken belli zaman aralığında hiç şaşmadan ritmik ve belli miktarda feromon bırakıyor yere. Onu takip edenler de aynı şekilde yine feromon bırakıyorlar. Vücutta böyle bir sistem var. Feromonu üretip, bu bir protein, çoğu zaman bir protein. Bu proteini üretip belli bir aralıkta, hani karayolları genel müdürlüğü asfaltta şerit çizirken gördünüz mü bilmiyorum. Belli sistematikte yere böyle boya bırakır ve orada bir belli aralıklarda, hiç değişmeyen aralıkta bir şerit çizilmiş olur boyayla. Feromon da karıncalarda şerit çizmek gibi gittiği yolda her zaman için belli bir zamanda belli miktarda feromonu otomatik vücut bırakıyor. Arkadakiler de o feromonları takip ediyorlar. Şimdi diyelim ki yolu bilmiyor hiç kimse. Önlerinde de bir engel var. Birisi sağdan gidiyor, birisi soldan gidiyor. Uzun olan kısımdan giden olursa eğer, o zaman o bölgedeki gidip de oraya gelene kadar daha uzun zaman geçeceğinden, kısa olan bölgede daha kısa zaman geçeceğinden dolayı kısa bölgede çok daha fazla feromon birikiyor. Arkadakiler de nerede çok feromon var onu izliyorlar. Böyle bir yetenekleri var, yani akıl erdiriyor. Ha diyor, nerede feromon az, o zaman burada daha az enerjiyle daha kısa zamanda gideriz diyor. Çünkü kısa yerde çok fazla feromon birikiyor. Hep bu şekilde bütün engelleri aşıyorlar. Tabii engelin yukarı engebeli olanı var. Yolda vahşi belki hayvanların tehdidi var. Belki su baskını var, belki rüzgar var gibi bütün etmenleri de işin içine kattığımızda en kısa, en emniyetli yolu çok feromonu takip ederek karıncalar buluyorlar.
Maşallah.
Bunun için de bilim adamları şimdi hesaplama yapıyor. Robot karınca üretmeye çalışıyorlar. Veya görüşün sıfır olduğu çok zorlu koşullarda işte insanlara veya yani ulaşımın gerekli olduğu yerlerde nasıl yapacağız diye karınca kolonu algoritması ortaya çıkartıyorlar. Bir formüller var. Yani böyle görsen çok ciddi etapta formüller. Bunun tanjant, bunun sinüsü, bunun kosinüsüne böldüğünde eğer değer şuysa bunu böyle yapıyorsun. Böyle sayfalarca formül var. Oradan sola gidenler, buradan sağa gidenler çarpı birim zamanda bırakılan feromon bölü yol falan gibi böyle formülleri insanlar kendisi buluyor. Ve bu bulduğu formüllerle de günümüz teknolojisinde biz minimum enerjili en emniyetli, en kısa yolu takip etme işlemini gerçekleştiriyoruz. Günümüzde navigasyon sistemlerinin bir kısmı bunu taklit ediyorlar. Kullanıcıların akıllı telefonlarında yüklü programlar. Kullanıcıların sanki feromon bırakıyor gibi yoğunluklarını veya yolun tenha olmasını, trafiğin yoğunluğunu, hızını vesaire belli algoritmalarla ölçerek siz bir yere gitmek istediğinizde size en kısa nereden ulaştırır? İşte bu algoritmayı orada uyguluyor. Kısmi olarak. Karıncalar hiç yanılmıyorlar. Çok yani çok yüksek oranda kolonide algoritmayı çok iyi uygulayıp %90'ın üzerinde başarıyla hedefe ulaşıp geri dönüyor karıncalar. Bu bir yaratılış harikasıdır. Bu bir mucizedir. Neden? Çünkü Darwin'i savunanların iddia ettiği gibi mutasyonlarla hiçbir canlı oluşamaz. Çünkü mutasyonlar sadece mekanik olarak protein denen 3 boyutlu molekülün yapısını şifreler. Bu bir maddedir. Ama algoritmayı hiçbir madde öğretemez. O formüller var ya, sinüsler, kosinüsler, onun ne formülünün nasıl olacağını ne de onun çözümünü mutasyon öğretemez asla. Mutasyon mevcut mekanik bilginin bozulmasına yol açar ve mekanik 3 boyutlu vücuttaki yapı bozulur. Ama bilgi anlamında, yani beynin içinde bulunan bilgi dediğimiz sanal varlık, yani maddi bir varlık değil, öyle onun için söylüyorum. Bilginin ve bilimin olmasına yol açmaz mutasyon. Karıncadaki bilginin, içgüdünün, yani Allah'ın ona vahyetmesinin, Allah'ın ona ilham etmesini kesinlikle bir materyalist mantıkla açıklamak mümkün değildir. Ondan dolayı bu tip, ki karıncada birçok özellik var, bir tanesi de bu. Algoritma kurarak en kısa sürede, en kısa mesafeyi en hızlı şekilde almak, Allah'ın bize orada tecelli ettiğini, o canlıya vahyettiğini, onu Allah'ın dilemesiyle o canlının hareket ettiğini net bir şekilde gösterir.
Bir işte. O bıraktığı koku, yani dedin ya feromon.
Evet.
O da ayrı bir mucize. Normalde canlı bunu hiç de yapmayabilir. Tabii. Yani kendi ihtiyacını karşılamak adına gider, yiyeceğini bulur, sonra geri gelir. Ama arkadaşlarına da uyarı işaretleri bırakması ayrı bir mucize, değil mi? Allah tarafından yaratılmış olan. Ve canlının kendi başına düşünmesi de mümkün değil. Yani dediğin gibi belirli aralıklarla bırakılıyor. Ve o feromon bir süre sonra etkisini kaybediyor.
Evet.
Yani o yüzden daha sık karıncanın geçtiği yerlerde feromon yoğunluğu fazla olduğu için arkadan gelenler otomatik onları izliyorlar.
Evet.
Değil mi? O uzun yoldan giden dedin. Çünkü ilk başlarda denemeler yapıyorlar dediğin gibi.
Evet, evet.
Kimi sağdan, kimi soldan gidiyor. O uzun yoldan gidenin bırakmış olduğu feromon izleri zamanla kayboluyor. O yüzden en kısa yolu sürekli arkadan gelenler takip etmiş oluyorlar.
Evet.
Allah'ın yaratışı gerçekten çok büyük mucize. Biz o sanatı görmüş oluyoruz canlı incelediğimizde.
Evet.
Kendi yapımızda da, kendi bünyemizde de saymakla bitmeyecek mucizeler var. Aslında Allah ayette şöyle belirtiyor. İnsanı yarattı ve ona beyanı öğretti. Şimdi Allah insana konuşmayı bildiriyor, konuşmayı öğretiyor.
Evet.
Değil mi? Seslerin çıkmasını nasip ediyor, yaratıyor. Ve bunun içinde mükemmel bir sistem var aslında vücudumuzda. Diğer canlılarda, diğer hayvanlarda hiç olmayan, var olmayan bir sistem var. Bizim konuşmamızı etkileyen en önemli unsurlardan birisi de gırtlak yapımız. Gırtlak dediğimiz larynx deniyor. Şimdi nefes borumuzun ağız boşluğuna açılan noktasında bulunuyor ve hemen girişinde de ses telleri bulunuyor. Onları kontrol eden kaslar vesilesiyle o teller değişik şekillere girdiğinden dolayı farklı ses olarak bizden dışarıya yansımalar çıkıyor. Sesler çıkıyor. Şimdi bizim gırtlağımızın farkı ne peki? Yani diğer canlılarda olmayan ne özelliğe sahibiz? Baktığımızda diğer canlılarda, ki buna maymunlar da dahil, gırtlak yapılarının şeyden yukarıda olduğu, nefes borusundan daha yukarıda olduğu gırtlağın. Bundan dolayı canlıların, yani daha doğrusu bilim adamlarının söylediği, biz bundan dolayı konuşabiliyoruz. Yani gırtlağımız daha aşağıda olduğu için nefes borusundan. Şöyle evrimcilerin dediğine göre de aslında sürekli ne diyorlar? Bazı konulara cevap veremedikleri zaman avantajlı özelliklerin doğal seleksiyonla seçilmesi tezini ileri sürüyorlar. Yani bir canlı avantajlı bir özelliğe sahip olduğunda doğa bunu seçiyor ve o canlının gelecek nesillere aktarılması, yani o özelliğin gelecek nesillere aktarılması sağlanmış oluyor. Ama bu konuya baktığımızda, yani insanlardaki gırtlağın alt tarafta olması aslında bir avantaj değil, bir dezavantaj. Çünkü biz konuşma anında, aynı anda yemek yersek, yani boğazımıza yutağı bir besin maddesi gittiğinde, şimdi özel bir sistemle yaratılmış, hem konuşma hem de yemek aynı anda olmuyor, çakışma sistemi oluyor. Allah bunu engellemek için bir küçük dil yaratıyor ve küçük dil oraya şeyin kaçmasını, yani besin maddesinin veya bir sıvının kaçmasını konuşma anında engellemiş oluyor. Canlılarda bu şekilde bir avantaj değil. Aslında bizim sürekli bir boğulma olasılığıyla karşı karşıya kalıyoruz. Hatta biz bu tip durumlarla zaman zaman karşılaştığımızda çok seri şekilde öksürmeler meydana gelir. Ki o sistem düzelsin diye, eksiklik düzelsin diye. İşte diğer hayvanlarda bu hiçbir şekilde söz konusu, boğulma söz konusu olmuyor. Şimdi peki burada daha mucizevi bir olay daha var. Bebekler ilk doğduğu anda konuşmaya ihtiyaç duymadıklarından dolayı, bu da ayrı bir yaratılış mucizesi aslında, gırtlakları yutak üst tarafta bulunuyor. Ondan dolayı herhangi bir boğulma söz konusu değil. Ta ki konuşma zamanı geldiği anda o gırtlak dediğimiz kısım hemen alt kısma geçiyor. Tam da o zamanda geçmesi ayrı bir mucize. İnşallah Allah'ın yaratmış olduğu. Kendi başına olması, tesadüfen olması mümkün değil. Evrimciler bu konuda hiçbir açıklama getiremiyorlar. Hatta bunu ileri süren Charles Darwin şöyle diyor: yuttuğumuz her yiyecek ve sıvının akciğerlerimize kaçma riskiyle nefes borumuzun açıklığı üzerinden geçmek zorunda olması garip bir gerçektir diyor. Yani evet, bunun olmaması gerekir diyor aslında. Çünkü bu bir dezavantaj. İnsan konuşurken aynı anda yemek yediğinde bir boğulma riski söz konusu. Diğer canlılarda böyle bir risk yok. Yani mesela diğer canlılar da kendi aralarında bir anlaşmaları var. Yani o konuşma bilmeyen bir canlının, ben konuşayım da işte bir şekilde gırtlağım alt tarafa geçsin, ama yeter ki konuşayım deme durumu da söz konusu. Çünkü zaten konuşma ihtiyacının ne olduğunu bilmiyor. Kendi aralarında bir anlaşmaları zaten var. Canlılara baktığımız her hayvanın bir şekilde birbiriyle anlaştığını görüyoruz. Yani konuşma ihtiyacını hissetmesi mümkün değil.
Demek ki Allah'ın özel bırakıyor, bir şey yapıyor ya,
evet,
çok yanlış.
Allah'ın özel yaratması bu. Yani insanı bu şekilde var etmiş. Diğer canlıdan türemesi, evrimleşmesi mümkün değil. Bu özellikle var olması gerekiyor ki konuşabilsin insan, inşallah.
Yani ihtiyaç duysa bile orada nasıl bir değişiklik yapmasını gerektiğini nereden bilebilsin ki, değil mi? Hani üste mi geçecek, evet, alta mı geçecek? Yani tam anlamıyla üstün bir yaratıcı tarafından, daha akıllı, değil mi? Üstün bir akıl tarafından yaratıldığını gösteriyor. Allah Talak suresinin 12. ayetinde şeytanın Allah'a sanırım, Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Yani her şeyi yarattığını bize bildiriyor. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin, ve bakın niçin yarattığını bize bildiriyor Allah. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Yani incelediğimizde bu yapıları, gerçekten tüm gücün, değil mi, bize ait olmadığını, yani biz çünkü hiçbir şey yaratamıyoruz. O canlılar kendilerini yaratamıyor. Kendilerini geliştirme imkanı yok. Öyle bir durumu yok. Tam anlamıyla dediğin gibi bütün özellikleriyle zaten doğumuyla birlikte var olması gerekiyor. O canlıda mevcut bulunan sistemler olsun, o fonksiyonlar, hepsi DNA'da zaten kodlu olması gerekiyor. Ve onu işleyebilecek, onunla yaşayabilecek o bilgiye de sahip olması gerekiyor. Yani doğuştan itibaren. Zamanla geliştirebilme gibi bir imkanı yok, zamanı yok. Ve bu bize neyi gösteriyor bunu öğrendiğimizde? İşte her şeyi yarattım diyor Allah. Ve o yarattığı canlıları incelediğimizde, işte canlılardan hariç tüm evreni incelediğimizde her şeyin, değil mi, Allah'ın kontrolünde olduğunu görüyoruz. Yani hiçbir şeyin bizim kontrolümüzde değil, her şey Allah tarafından yaratılıyor. Ve tüm bilginin sahibi, tüm gücün sahibi Allah olduğunu biz görüyoruz. Hiçbir bilgiye, değil mi, aslında bir sahip olmadığımızı, bir güç sahibi olmadığımızı görüyoruz. Ve şimdi baktığımızda işte evrimcilerden bahsetmişken, yani hep bir adaptasyon söz konusu olduğunu görüyoruz. Yani işte mekana göre kendilerini geliştiriyorlar gibi. Yani oraya uyum sağlıyorlar diyorlar, ama şimdi baktığımızda mesela insanın en büyük, yani canlıların en büyük organlarını organlarından bir tanesi, yani en büyük organı cildidir. Yani çok büyük bir alanı kaplar. Ve hayvanlara da baktığımızda her hayvanın tam olması gerektiği ortama göre bir cilde sahip olduğunu görebiliyoruz. Mesela suyun altında daha hızlı yüzebilmeleri için, daha az efor sarf ederek, daha az enerji sarf ederek yüzebilmeleri için özel kaygan bir sıvıya sahip olduklarını görebiliyoruz. Mesela köpek balıklarında riplets adlı böyle özel bir çıkıntılı yapıları mevcut bulunuyor. Ve baktığımızda günümüzde de gemiler o yapıyı taklit ederek yaklaşık olarak %5 olarak su direncini azaltıyorlar. Yani daha az yakıt harcayarak yaklaşık olarak, hatta hesaplamışlar, yılda $300,000 tasarruf ediyor mesela çok büyük bir konteyner gemisi. Yani $300,000 kadar tasarruf yapabiliyor ve baktığımızda neyi taklit ediyorlar? Zaten milyonlarca yıldır mevcut bulunan bir köpek balığı mesela fosillerden görebiliyoruz. Onun taklidini yapıyorlar sadece. Yani insan yani kendisi bir şey geliştiremiyor. Yani kendi bir şey orada onu akledemiyor mesela ona baktığımızda. Sadece taklit ederek sırf bu kadar bir kazanç elde edebiliyor. Yani bu neyi gösteriyor bize? Yani hiç bir, yani orada her şeyi değil mi? Orada kendi kendine geliştirmiş olması mümkün değil. İnsan bile bunu düşünerek akledemezken köpek balığı nasıl bunu kendi akletsin? Belli ki orada ona o lütfedilmiş. Orada daha rahat yaşayabilmesi için, daha işte avını yakalarken daha konforlu orada bir hayat şekli sürebilmesi için Allah ona öyle bir özellik nasip etmiş. Ve bilimi de yaratarak Allah, onu vesile kılarak bilimi, işte teknolojik aletleri, biz onu inceliyoruz ve ne keşfediyoruz? Allah orada bize bir iman hakikati göstermiş oluyor. Tüm gücün ve değil mi, bilginin Allah'a sahip olduğunu, Allah'ın olduğunu biz görebilmemiz için Allah onu da vesile kılıyor teknolojiyi. Yani orada sadece balık orada avını avlansın, insanın haberi olmasın diye bir şey değil. Yani Allah onu boşuna yaratmıyor. Allah her şeyi bir amaç için yaratıyor. Nasıl ki değil mi, insanlar da bu dünyaya geliyor. Amacı işte bu canlıları inceleyip orada Allah'ı görmek. Yani Allah'ın ilmini, sanatını görüp Allah'a tam anlamıyla iman etmek. Ve Allah'ın istediği bir hayatı yaşamak ve Allah'ın rızasını ummak. Allah'ın bizden istediği bu. Şükretmemiz inşallah. Yani bu bütün verdiği nimetlere nankörlük etmeyip şükrünü yapmak. Şükrü de nasıl oluyor? Allah bize Kur'an'da tarif ediyor. İşte bu canlılar, işte iman hakikatleri, bunları araştırıp insanlara anlatmak, insanları bilgilendirmek, şuurunu açmak, yani ahiretini kurtarmak. Yani kurtuluş ve mutluluk budur diyor Allah. Asıl kurtuluş ve mutluluk. Çünkü diğer taraftan nankörlük edip Allah korusun, sonsuz azapla azaplandıracağını bize bildiriyor Allah. Bundan korunmak için bu iman hakikatleri önemli oluyor. Şimdi başka balıklara baktığımızda da ciltleri iki katlı olmuş oluyor. Bir üst kat oluyor, bir alt kat. Şimdi alt katta mukus salgılandığını görebiliyoruz. O da kaygan bir yapı bildiğimiz gibi ve yine yüzerken daha kolaylaştırdığını görüyoruz onların. Ve ayrıca hastalıklı mikroorganizmalardan koruduğunu biz görebiliyoruz. Ve üstünde de keratin adlı bir tabakayla kaplı. Ve keratinde evet çok sert bir yapı olduğu için dışarıdan gelen suyu içine almıyor. Yani organizmanın içine girmiyor. Böylelikle dış basınçla iç basınç dengelenmiş oluyor. Aksi takdirde su girecekti ve denge bozulup yani o balık canını kaybedecekti. Öyle yaşayamayacaktı devam. Yani ikisinin de çok hayati bir öneme sahip olduğunu görüyoruz. Yani dışarıdan girmemesi çok hayati bir konu suyun ve aynı zamanda o hastalıklara korunması için de mukus tabakasının bulunması gerekiyor. Yani öyle bir doktor gibi bir ilaç olması, yani ilaç üretmesi gerekiyor normalde bir insana baktığımızda. Yani doktor değil, değil mi? O balık bir şey geliştiremez. Bir laboratuvar ortamına sahip değil, bilgiye sahip değil o formülün. Ama o hastalığa karşı neyin salgılanması gerektiğini biliyor. Ve tam da gerektiği zamanda hep salgılıyor. Aynı zamanda onun yüzmesini kolaylaştırıyor. Ve baktığımızda hepsi bize neyi gösteriyor? Yani hep bütün canlıların ilk andan itibaren üstün bir yaratıcı tarafından yaratılmış olması gerektiğini gösteriyor bize.
Evet, yani doktor dedin. Doktor dedin, doktor Oktar babamına geldi.
Hoş geldin.
Hoş geldin kardeşim.
O köpek balığındaki gerçekten çok büyük mucize. Şimdi avantajlar sağlıyor dedin. Bunu taşımacılıkta, yani gemilerde kullanmayı düşünüyorlar. Çünkü köpek balığının bu özelliği sürtünmeyi son derece engellemesi. Yani suda herhangi bir sürtünme söz konusu olmuyor. İşte gemilere niye bunu uygulamıyoruz? Uygulayalım. O zaman çok da karlı olur diyor taşıma yük gemilerine. Fakat şimdi bunu uyguladıklarında o elde ettikleri $300,000 kar dedin ya söz, yani.
Evet.
Şimdi onun yaptıklarında sistemi bir masraf yapıyorlar tabii. İlk başta başarıyorlar, daha sonra fakat başka bir sorunla karşılaşıyorlar. Yosunlanma sorunu. Şimdi köpek balığında yosunlanma da olmaması ayrı bir mucize.
Evet, doğru.
Bu yosunlanmayı gideren tabii kimyasallar da var. O an giderse dahi veya işte midyelerin kaplaması gemiyi giderdiklerinde bir süre sonra tekrar olduğunu, aslında daha masraflı bir olaya girdiklerini düşünüp aslında vazgeçiyorlar. Tam da çözebilmiş değiller. Yani bildikleri halde köpek balığının sahip olduğu o yüzeyin, deri yüzeyinin nasıl olduğunu bulmalarına rağmen uygulamaları zor oluyor. Evet. Ve o köpek balığına tesadüfen oldu diyebiliyor bu zihniyet. Yani o sistemi gerçekleştirmeleri, yani bilim adamları, mühendisler, değil mi? Her türlü imkanları olmasına rağmen şu anda gerçekleştirmeleri mümkün olmuyor. Ama milyonlarca yıllık fosilleri var. Canlı hiç değişmemiş, o şekilde var olmuş.
Yani detaydaki kompleksilik, insanoğlu işin içine girdiğinde teknolojinin işte ilerlemesiyle detayın ne kadar detaylı olduğunu ve biraz yanı öğrenip uyguladığında başka hataların da ortaya çıkmasıyla demek ki daha çözülememiş, aydınlatılamamış nice noktalarının olduğunu keşfediyor şu an. İnsan 21. yüzyılda keşfettiği belki de en büyük şey ne kadar az şey bildiğiydi. Çünkü bilmediği şeyin ne kadar büyük olduğunu 21. yüzyılda keşfetti. Kainatın büyüklüğüne bakıyor. 10 üzeri 79'lar, 10 üzeri 24'ler vesaire çok büyük bir rakam var. Evet. Çarpısında galaksilerin olduğunu öğrendiler. Fakat gidip gördü mü? Hayır. Bunu bazı tetkiklerle elde edebildi ama bilmediğinin ne olduğunu insan oldu, görmüş oldu. Mesela bakterileri araştırdılar, tek hücreli canlıları. Onlardaki genetiklerindeki düzenleme mekanizmalarıyla tek bir hücrenin o kadar zorlu koşullara nasıl hayatta kaldığını biz diyor açıkçası bilemiyoruz. Ne kadar biliyoruz peki diyor. %2'sini çözebildik biz bakterilerin diyor. %98'ini çözemediğinin farkına varmış oldu. Köpek balığı derisinin nedenli kompleks bir şey olduğunun şimdi farkına varmış oldu insanoğlu. Ve bu peki yani o zaman ne bu peki, nerede, nasıl oluyor bunlar diye baktığında muazzam, hatasız, kusursuz bir bilginin hakim olduğunu her yerde görüyor insan. O zaman bu bilginin sahibi kim? Bu bilgiyi bütün o canlılara eksiksiz olarak genetiğine veren, ondan sonra o canlının kendi vücudundaki o sistemleri kullanma becerisini ona veren kim? Köpek balığı derisinin yani köpek balığı mesela çok küçük elektrik akımlarını ve kan kokusunu kilometrelerce öteden algılayabiliyor. Ama onu algılayan o Lorenzo ampullerinin insana versek, bir şekilde monte etsek, insan onu nasıl kullanacağını bilmez. Bu bir uçak gibi yani. Çok gelişmiş bir F-16 uçağına binse hiç bilmeyen bir insan kullanamazsın onu. Yani donanımın olması yeterli ki onu öğrenmen de bilmen de gerekiyor onu kullanmak için. O canlıların hepsi mevcut olduğu donanımı bilerek doğuyor ve biliyor.
Evet, doğduğu
nasıl biliyor? Yani bir tane hücreydi. Onun içinde de belli organeller var, genetik var. İki hücre birleşiyor. Görüyorsun et yumağı halinde, yani elektron mikroskobunda. Bölünüyor, iki üzeri en şeklinde bölünüyor. Şekli belirginleşmeye başlıyor. Sonra işte doğuyor annesinden. Sonra ben doğduğu anda gözlerini açıp görevini yapmaya başlıyor. Bu nasıl mümkün olabilir ya? Bir tek atomlar birleşerek, sonra hücreler bölünerek, ya orada başlıyor olay. Ya hücrede bilinç var zaten. Belli bir yerden bölünme, embriyonik tabakaların ayrılması, canlının ne zaman doğacağını nasıl bilebilir ki? Bilemez yani. Gelişip belli bir aya eriştiğinde o ayda doğuyor canlı. Evet. Doğma hadisesi oluyor. Sonra nefes alma becerisini elde ediyor ve bütünüyle yapması gereken her şeyi tam mükemmel yapıyor. Bir bilmeyen canlı insan o birçok şeyi sonradan öğreniyor. Ama hayvanların tamamı yapması gereken, yaşaması gereken her şeyi çok iyi biliyor. O halde onu kontrol eden, yaratan büyük bir akıl var. Allah var inşallah.
Evet, evrimcilerin yani Darwinizm ve inananların yaratılışa şaşırmaları çok şaşırtıcı. Böyle diyorlar yani işte evrimin göğe delilleri var. Delili yok. Delili var. Yani insan çamurdan mı yaratıldı? Buna şaşırıyor. Halbuki düşünse, yani bir insan düşündüğünde, eğer evrime inanıyorsa, Darwinizme inanıyorsa, zaten bu çok akıl dışı. Tesadüfen olduğuna inanıyor. Yani tesadüfen oldu ama bir müdahale olamaz. Bu şaşırtıcı geliyor, müdahalenin olması ona. Halbuki mantık, insan aklı ona göre oluşmuştur. Ona göre yaratılmıştır. Her şeyde mutlaka bir sebep-sonuç ilişkilerine bakar. Ve ilk varoluşunda mutlaka bir müdahale sonucu olduğu zaten bir mantıksal çıkarımdır. Yani bilimsel delilleri de bir tarafa bıraksak biz, mutlaka bunun böyle olduğunu bilir. Bir kere görüntü ile muhatap. Yani bu aslında evet. İşte hocamızın hep üzerinde durduğu maddenin hakikati, her şeyin tam açıklayıcısı oluyor inşallah. Görüntünde senin Görüntünle muhataplısın ve görüntü oluşuyor. Sürekli görüntü akıyor. Değil mi? Görüntü akarken buna nasıl oldu diye şaşırmaz ki insan. Yani sürekli görüntüne yeni insan görüntüleri giriyor. Yeni işte manzara görüntüleri. Yani rüyadaki gibi düşünebiliriz. Rüyada çünkü değişik bir mantık örgüsüyle bambaşka bir alem birdenbire karşına çıkıyor ve hiç şaşırmıyorsun. Dolayısıyla yani bir insanın var olduğu anda, görüntünde var olduğu anda o anda yaratılmış oluyor senin için. Ya bu çok açık bir gerçek, bilimsel bir gerçek. Sen onu evrimle açıklayamazsın zaten. Yani böyle göründüğünde bir anda biri ortaya çıkıyor. Değil mi? Yani daha önce hafızandaki bilgiyle kıyaslıyorsun. Tanıdığın biri olarak onu düşünüyorsun ama o an görüntüne meydana geliyor. Bir eve giriyorsun, bir sokağa çıkıyorsun. O an o görüntü senin için var oluyor. Yani tabii mekanı varsayarak anlattım ama yani zaten mekanda, mekan hissiyle anan yaratılıyor. Dolayısıyla şaşıracak bir şey yok. Hazreti Adem'in ilk varoluşu, ondan sonra inşallah ahirette Allah cennete gitmeyi nasip eder. Huriler, vildanlar, gılmanlar hiçbir evrimle olmuyor. Tek bir anda insanın değil mi, aynı sistemle, dünyadaki evet. ve rüyadaki aynı sistemle bir anda var oluyor. Bir anda Allah tarafından yaratılıyor. Kalkıp da bu işte milyonlarca yıl tesadüfen oldu işte çamur şeyin içinde amino asitler bir araya geldi falan. Çamur zaten yoktan var ediliyor. Yani çamur zaten Big Bang değil mi? Maddenin başlangıcı. Maddenin zamanın ve mekanın başlangıcı. Sen bunu kabul ediyorsun. Maddenin yoktan bir anda var olduğunu kabul ediyorsun. İnsanın niye birden ki fosillerileri bunu gösteriyor var olduğunu, canlıların, türlerin birden niye var olduğunu kabul edemiyorsun. Kendi içinde de tutarsız, her bakımdan tutarsız. Zaten bilimsel deliller de bunu gösteriyor. Ona rağmen direnmeleri de çok ilginç. Ama tesadüfü böyle araya yerleştirmeye çalışmaları o tamamen zaten mantık dışı. Şimdi hep bir hücre içinde mesela genetiğe biz baktığımızda yine bir iman hakikatiyle devam etmek istiyorum. Hep de şaşırtıcı yani bir türlü açıklanamayan bir şey. Bir protein oluyor. Proteinlerde öyle bir akıl var ki muazzam bir akıl tecelli ediyor. Şimdi bu da yaratılışın delili. Protein gibi bir cansız molekülde bir aklın oluşması. Tamam. Şimdi nasıl bir akıl mesela? Bir örnek verelim. Proteinlerin kendi oluşumundaki akıl. Bir kopya çıkartılıyor genden. Buna RNA deniyor. RNA genin kopyasıdır. Bu kopya üzerinde protein kodlayan ve kodlamayan bölgeler var. Çünkü genin özelliğidir bu. Nedir bu? İşte bunlara intron ve ekson adı veriliyor bilimsel dilde. Ekson denen protein kodlayan bölge var. Hemen onun bir tipte yanında intron denen protein kodlamayan bölge var. Sonra onun yanında ekson, intron, ekson, intron diye devam ediyor. Bir genin üzerinde çok sayıda ekson ve intron oluyor. Hatta öyle bir tane gen var ki sinekte örnek veriyor diskem geni diye böyle. 95 tane böyle protein kodlayan bölge var. Ekson denen bölge var. Arasında intronlar yerleştirilmiş. Dolayısıyla bunların olası kombinasyon sayısı 34.000. Şimdi bir proteinin yapılması isteniyor. 34.000 tane ayrı proteinden tek bir tanesi yapılacak. Nasıl yapılacak? Önce bir blok kopyası çıkartılıyor. Aradan onu kodlayacak bölgelerin seçilip oradan çıkartılıp birleştirilmesi gerekiyor. Şimdi bu müthiş bir akıl. Bu yani proteinin yapma emri geldiğinde başka proteinler. Diyelim ki bir hormon geliyor. Hormon hücreye tutuluyor. Diyor ki şu protein üretilecek deniyor. Bu insülin proteini olabilir. Örnek olarak veriyorum. Tiroid proteini. İhtiyaca göre yani hangi protein bir enzim olabilir. O an ne gerekiyorsa o yapılacak. Şimdi blok kopya çıkartıldı. Üzerinde 95 tane protein kodlayan bölge var. Ve bir o kadar da protein kodlamayan bölge var. Bunların arasından hangi parçaların istenilen proteini meydana getirdiğini bilinmesi gerekiyor. Bu müthiş bir akıl bir kere. Onu bilecek. Yani bunu sentezleyen, kırpılma işlemini gerçekleştiren RNA splicing denen, spliceozom denen bir alet var. O da molekül. Bu molekülün bu bilgiyi, bu aklı sahip olması lazım. Müthiş bir akıl bu. Yani hangi parçanın çıkartılacağı aradan. Tık tık tık parçaları çıkartıyor. Mesela diyelim ki örnek olarak bu proteini oluşturan parçalar ilk parça, 28. parça, 37. parça, 87. parça, işte 93. parça. Diğer hiçbir o proteine girdiği ara o proteinin yapısından oluşmuyor. O parçaları, sadece o parçaları kırpıp, çıkartıp, birleştiriyor ve o proteini yapıyor. Şimdi bu teknik olarak bakıldığında her an olan bir şey.
Çok kısa sürede.
Fakat nasıl oluyor? Yani bunun insanın aklı ermiyor buna. Nasıl oluyor bu yani? Bu bir akıl tecelli ediyor o zaman. Yani Allah'ın oğlu demesiyle o protein o işi yapıyor. Başka hiçbir izahı yok bunun. Yani bilimsel bakımdan ikinci bir izahı yok, açıklaması yok bunun. Müthiş bir akıl devreye giriyor orada, bir güç devreye giriyor. Allah'ın gücü. Ve o parçaları ona birleştiriyor. O parçaları aradan çıkarttırıp sadece onu birleştiriyor. Diğerleri hepsi atılıyor. Veya başka protein yapılacaksa ona kullanılıyor. Bu yeterli. Yani Allah'ın sonsuz varlığı için, sonsuz aklı için ve her an her şey hükmettiği için, gerçeği için yeterli inşallah.
Allah'ın yaratması bir gerçek. Yani anlattığın gibi aslında, yani hep anlattığımız gibi, diğerini düşünmek çok büyük akılsızlık ve saçmalık. Yani tesadüfen olabileceğini, kendi başına olabileceğini düşünmek çok büyük akılsızlık. Allah'ın bize bildirmiş olduğu, Kur'an'da bildirmiş olduğu her şey apaçık gerçek. Değil mi? İnsanı biz yarattık diyor. Ona şekil suret verdik diyor. Şeklini suretini güzel yaptık diyor Allah. Bakıyoruz gerçekten insan mükemmel yaratılmış. Yani içi dışı mükemmel. Yani biraz önce deriden bahsettin. Çok ince bir tabaka ama insanı mükemmel güzelleştiren, estetik bir yapı veren bir tabaka Allah'ın yaratmış olduğu. Yani kaşı, gözü, ağzı, burnu hep olması gereken yerde ve estetik bir oranla yerleştirilmiş. Değil mi? Yani kolunun uzunluğu, elinin büyüklüğü, bacakların uzunluğu, gövdenin uzunluğu, oranı. Yani her şey mükemmel. Hiçbir şekilde kusursuzluk yok. Kusur yok daha doğrusu. Şimdi baktığımızda Allah yarattı, bir hayat verdi. Allah öldürecek. Ayette bahsettiği kıyamet saati var. Değil mi? Ahirete, yani öldükten sonra Allah'ın huzurunda bir sorgulama zamanı var. Daha sonra kafirlerin cehenneme gitmesi, sonsuz olarak orada kalması, orada bir yaşamın olması. Değil mi? Müslümanların, samimi olanların cennete gitmesi, orada da sonsuz ve güzellikler içinde bir yaşam sürmesi. Hep Allah'ın bize Kur'an'da bildirdiği gerçekler, ayetler. İnsanlardan işte bir kısmı buna inanamıyor ya da görmezden geliyor, inanmak istemiyor. Sadece dünyadan ibaret olduğunu her şeyin, dünya hayatından ibaret olduğunu ve öldükten sonra da yok olup gideceğini düşünen insanlar ya da öyle yaşayan insanlar çoğunlukta aslında, çok fazla insan var. Allah bakın şöyle buyuruyor ayette, Haç suresinden birden başlayacağım, biraz birkaç ayet okuyacağım şeytan anlasın. Ey insanlar, Rabbinizden korkup sakının. İnsanlar çok korkup sakınmıyorlar, yani korkmuyorlar daha doğrusu çoğu insana baktığımızda. Allah'ı tam anlayamadıklarından, kavrayamadıklarından, ahiretin varlığından, şüphede kuşkuda olduklarından çok fazla korkmuyorlar. Ve kendilerince yani çirkin bir cesaret gösterip korkusuzca bir yaşam sürüyorlar. Dünya hayatlarında. Oysa Allah bakın, Rabbinizden korkup sakının çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir. Bakın kıyamet saati bir gerçek diyor Allah. Ve kıyamette karşılaşacaksınız. Özellikle inkar edenler kıyamet saati çok büyük azap ve ızdırap çekecekler. Yani hiç eşi benzeri görülmemiş bir olay gerçekleşecek. Ve o zaman o korkmadığını iddia eden, korkmayanlar daha doğrusu ve ona göre yaşayanlar çok büyük bir korkuyla karşı karşıya gelecekler. Yani kimsenin daha tahayyül edemediği, yani hiç hayatında karşılaşmadığı bir korku anıyla karşı karşıya olacaklar kıyamet saati. O yüzden Allah uyarıyor kıyamet saatinde, insanları korkutuyor. Korkup sakının diyor. Bakın onu gördüğünüz gün, kıyametin gerçekleşeceği gün bazı olaylardan bahsediyor Allah. Her emzikli kendi emzirdiğini unutup geçecek. Şimdi çok değerli insanlar dünyada değer verdiği bazı olaylar vardır. Değil mi? Mesela kimi mala mülke çok değer verir. Bütün hayatın amacı mal mülk edinip yani onları yığıp biriktirmektir. Kimi çocuğuna çok fazla değer verir. Bebeğine çok fazla değer verir. Veya kimi arabasına, evine, neyse, bunlar kişiye göre değişebilir. Eğer Allah için yaşamıyorsa, Allah rızası için yaşamıyorsa insan bunları adeta putlaştırıp bunlar için bir yaşam sürerler. Ama bakın o gün geldiğinde çok değer verdiğin, her şeyden önde gördüğün bebeğin, çocuğun, emzirdiğin bebeğini bırakıp gideceksin diyor Allah. Onu bile görmezden geleceksin diyor. Öyle bir dehşetli günle karşı karşıya kalacaksınız. Ve her gebe kendi yükünü düşürecek. Bakın o korkunun şiddetinden, değil mi? Hamile kadın, gebe kadın çocuğunu düşürecek. O derece büyük bir korku, dehşetli bir olayla karşı karşıya. İnsanlar da sarhoş olmuş görürsün, oysa onlar sarhoş değildir. Şimdi sarhoş insanı bir gözünüzde canlandırın, düşünün, değil mi? Yani aşırı alkol tüketimi sonucunda yani onun zararları kendini gösterir ve insan bilinçsiz hareketler yapmaya başlar. Değil mi? Yani ağzını açamaz, konuşamaz veya anlamsız gülüşler veya durup dururken ağlamalar veya yani düz yolda yürüyememe, düşme, kalkma, yani böyle canlandırdık değil mi? Yani böyle sarhoş insanın hali böyle. İşte Allah ona benzetiyor. Korkunun dehşetinden, şiddetinden tamamen şuur, bilinç gidecek. İnsan böyle o sarhoş haline gelecek adeta. O kıyamet saatinin gerçekleştiği an öyle bir durum. Yani düz yolda yürüyemeyecek, konuşamayacak veya dehşetle etrafa bakacak, ağlayacak. Yani bu tip bir durumla karşı karşıya kalacak. Ancak Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Yani o azap anının çok şiddetli olduğunu Allah belirtiyor. İnsanlardan kimi Allah hakkında bilgisi olmaksızın tartışır durur ve her azgın kaypak şeytanının peşine düşer. İnsanlar, bak Allah, burada bilgisiz ve cahil insanlardan Allah bahsediyor. Şimdi bu anlatmış olduğumuz iman hakikatleri, Kur'an mucizeleri, Allah'ın varlığının delilleri, Allah'ın yaratışının net kusursuz delilleri. Eğer insan bunları fazla düşünmezse, fazla böyle bilgisini bu konuda artırmazsa, değil mi? Allah hakkında aslında herhangi bir bilgiye ulaşması mümkün değil. Ya bunları hiç düşünmeden hayatını yaşayan insan aklınıza getirin. Yani yatıyor, kalkıyor, işte kahvaltısı yapıyor. O günkü gerekli ihtiyaçlarını yerine getiriyor. İşe gidiyorsa işe gidiyor, okula gidiyorsa okula gidiyor. Gidiyor, geliyor, yatıyor yine. Devam, hayatı böyle devam ediyor. Hiç başka etrafındaki bütün Allah'ın yaratmış olduğu o nimetleri, delilleri hiç görmezden gelip, üzerinde hiç düşünmeden, haşa değil mi, Allah'ın varlığından bile haberi olmadan bir yaşam sürüp duruyor. Ve habersiz olarak, yani Allah'tan habersiz olan bir insan düşünün. İşte şeytanın onları etkisine altına aldığını ve şeytanın izinden gittiğini Allah onların belirtiyor bu ayetinde. Ona yazılmıştır, kim onu veli edinirse, şeytanı veli edinirse, şüphesiz o şeytan onu şaşırtıp saptırır ve onu çılgın ateşin azabına yöneltir. Şeytanın tek amacı o. İnsanları ele geçirmek, değil mi? Mümkün olduğu kadar çok, yani olabildiğince çok insanı kontrolü altına almak, onun kendi yoluna sokmak ve onunla birlikte cehennem ateşine, o cehennemdeki azabın içine sokmaya çalışmak. Tek amacı bu şeytanın. Yani varoluş amacı bundan başka bir şey değil. İnşallah. Ve kıyamete kadar da bu şekilde insanlar yanaşacak ve son derece zeki. Gerçekten
insan psikolojisini çok iyi
biliyor. Her şeyi çok iyi biliyor. Yani tüm bilgilere sahip insanın ve tabii insanlar da farklı. Her insanın neden etkilenebileceğini çok iyi biliyor psikolojisini. Yani onları nasıl etkileyeceğini biliyor. Allah ayetinde tabii belirtiyor. Yani herkesi etkileyecek ama mulis olan kullar başka. İhlaslı olan, samimi olanlar başka. Onlar üzerinde bir gücü, etkisi yok şeytanın. Şimdi Allah başka bir mucizeden ayetin devamında bahsediyor. Şimdi insanlar hani var oldular, ölecekler, yok olacaklar diye düşünen insanlar var ya. Allah ilk yaratmayı ben yaptım diyor. Yani o yaratmayı da güzel tarif ediyor şimdi Allah ayette inşallah. Ve bu da ayrı bir mucize olarak 1400 sene önce bunun bilinmesi mümkün değil. Bu ayetteki anlatacaklarım, okuyacaklarım şimdi. Allah sizi ben yarattım ve öldükten sonra tekrar yaratacağım, diriltip yaratacağım inşallah diyor. Bakın ey insanlar, eğer dirilişten yana bir kuşku içindeyseniz, demek ki şeytan o kuşkuyu veriyor insanlara. Sen hayatını yaşa, boş ver. Hayat bundan ibaret, dünyadan ibaret. Yaşa, olabildiğince nefsini tatmin et, sonra ölüp gideceksin zaten, toprağın altına gideceksin. Yeniden bir dirilme yok diye insanlara kuşku veren şeytan var. Gerçek şu ki biz sizi topraktan yarattık. Allah ilk yaratışı tarif ediyor. Topraktan yarattık. Sonra bir damla sudan. Şimdi değil mi? Dişi ve erkeğin birleşmesi, anne baba, bir damla su. Anne rahmine düşüyor, yumurtalık birleşiyor ve ilk hücre oluşuyor değil mi? Sonra bir alaktan, embriyo diyor. Sonra yaratılış biçimi belli belirsiz bir çiğnem et parçasından size açıkça göstermek için. Allah o gebelik dönemindeki süreçleri de belirtiyor aslında değil mi? Bir ilk hücre, yani meniden,
zigota.
Sonra evet bir hücre oluyor, o bölünüyor, et parçası oluyor ve gelişim süreci var anne karnında. Dilediğimizi adı konulmuş bir süreye kadar rahimlerde tutuyoruz. Bak adı konulmuş bir süre. Değil mi? 9 ay 10 gün sonra, biraz önce anlattın. Hı hı. Tam o zamanı biliyormuş gibi bebek o ay, yani doğum anı gerçekleşiyor.
Bebek de hazır, anne de hazır oluyor.
Hazır doğum. Ve o 9 ay 10 gün sonra doğum anı gerçekleşmiş oluyor. Tabii Allah dilediğimizi diyor. Bakın evet. Kimi mesela doğumlar gerçekleşmiyor. Eğer Allah izin vermiyorsa değil mi, o doğum gerçekleşmiyor. Sonra sizi bebek olarak çıkarıyoruz. Sonra da erginlik çağına erişmeniz için sizi büyütüyoruz. Allah her aşamamızı bizim anlatmış ayette. Sizden kiminizin hayatına son verilmekte, kiminiz de bildikten sonra hiçbir şey bilmeme durumuna gelmesi için ömrün en aşağı, yani yaşlılığa, en aşağı ucuna yaşlılığa geri çevrilmektedir. Kimi yaşlılığa ulaşmadan biliyoruz değil mi? Genç yaşta vefat ediyor. Ölen insanlarla sürekli haberler görüyoruz. Veya yakınlarımızdan da bu şekilde ölenler, vefat edenler oluyor. Ama kimi de Allah izin verdiği için o yaşlılık dönemine ulaşmış oluyor. Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır ve her güzel çiften bitirir. Allah bunda da güzel bir aslında örnek veriyor değil mi? Kupkuru bir alan, zemin düşün. Şöyle, yağmur yağdığında değil mi? Zamanı geldiğinde bir anda onun yeşerdiğini insanlar şahittir. Yani aslında bir doğum gibi tekrar. Yani yeniden bir diriliş gibi. Daha sonra zamanı geldiğinde onlar tekrar kurur. Mesela yapraklar dökülür. Mevsimi geldiğinde tekrar dirilir. İnsan da böyle. Yani ilk yaratan Allah öldürüyor ve tekrar ahirette diriltiyor. İnşallah. İşte böyle. Şüphesiz Allah hakkın kendisidir. Allah gerçek. Allah'ın varlığı gerçek ve en doğru söz Allah'ın sözü. Kur'an'da. Ve şüphesiz ölüleri diriltir ve gerçekten her şeye güç yetirendir. İnşallah. Gerçek şu ki kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Allah yine belirtiyor. Onda şüphe yoktur. Şüphe etmeyin inşallah diyor. Gerçekten Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Elhamdülillah.
Büyük bir tehlike dikkat çekmek istiyorum. Müslümanlar için. Herkes için tabii yani. Gizli şirk. Şirk, açık şirk. Müslüman Allah'ın birliğine kesin olarak iman eder. Değil mi? Allah'ın varlığına ve birliğine. Dolayısıyla Allah'ın birliğini bilen birisi için öyle açık şirk diye bir o açıdan bir tehlike yok Allah'ın izniyle. Çünkü gidip de puta tapanlar var ama yani Müslüman için bu geçerli değil tabii. Ama günlük olayların akışı içerisinde insan bazen olaylar böyle başıboş. İşte kendi insan da kendi iradesine ve aklına görene hareket ediyormuş hissine kapılabilir. Yani öyle bir yanlışa kapılabilir. Bu gizli şirk. İşte bu çok büyük bir tehlike. Hepimiz için, bütün Müslümanlar için büyük bir tehlike. Halbuki Allah ayette ne diyor? Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın diyor, alnından tutup denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Her şey Allah'ın kontrolünde. Yani insanın o anlamda bir kendi iradesi de yok. Allah'ın iradesi var. İnsanın iradesi de Allah'ın iradesinin içerisinde. Allah'ın belirlediği kaderi yaşıyor. Ama işte insan bunu unuttuğu zaman, o zaman tabii azaplar da başlıyor. Üzüntü, ümitsizlik, öfke, değil mi? Böyle sıkıntı. Azap çekmeye başlıyor. Niye? Çünkü olayların başı boş geliştiği, işte aleyhine olaylar olduğu, üzüntü ondan olur. İnsan bir olayın herhangi biri aleyhine geliştiğini, sadece aleyhine olduğunu düşünürse orada üzüntü başlıyor. Ve büyük bir sıkıntıdır bu. Ama haramdır da. Allah çünkü gevşemeyin, üzülmeyin diyor. Haram. Neden? Çünkü o an Allah'ın yarattığını, Allah'ın bir kader üzere yarattığını unutmuş demektir. Allah'ın gücünü hakkıyla takdir edemiyor. Olay başı boş. Senin aleyhine bir durum var, varmış gibi başıboş bir olay var, başıboş olarak aleyhine gelişmiş senin, haşa. Ve Allah'ın kontrolünün dışında işte o zaman da ne oluyor? Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edememiş oluyor. Ve şık batağa böyle silsile halinde gidebilir Allah saklasın. Bunun için insanın sürekli dikkatini toplaması gerekiyor. Çok sayıda konu var böyle. Mesela işte bir insanın aklını beğenmesi. Değil mi? Olay, her şeyi kendi yaptı. Konuşurken kendi konuştuğunu zannetmesi. Bir başarı kazandığında o başarının sahibinin kendi olduğunu sanması. Halbuki Allah ne diyor? Başarı yalnızca Allah eledir diyor. Başarının sahibi Allah'tır. Veya aleyhine gibi görülen durumlarda bir durum geliştiğinde hata yaptığında mesela hatayı da kendinden bilip işte durumunu ben bu hatayı düzeltemiyorum. Hatayı da yaptım gibi. Orada da mesela üzüntüye, sıkıntıya girmesi yine gizli şirk olur. O da şirktir. Allah saklasın. Bazen insanlarda şunu da görüyoruz tabii. İşte güzel bir insan düşünelim veya zengin bir insan. Zenginliğinden dolayı enaniyet, kibir duyması. Veya tersi de görülebiliyor. Çirkin, yani güzel olmayan, daha doğrusu güzel olmayan, işte fakir olan insanların da bu sefer ezik olması. İkisi de aynı şekilde yani gizli şirk konusu olabilir Allah korusun. İnsanın çok dikkat etmesi gerekiyor. Hakikaten bütün dikkatimizi Allah'a toplamamız gerekiyor. Sadece Allah'ın var olduğu, insanın gölge varlık olduğu, yani bütün duamız, sevgimizin, dikkatimizin Allah'tan ayrılmaması için. Sürekli Allah'ı düşünerek, dikkatimizi toplayarak hiçbir şekilde olayların başıboş olduğunu düşünmeyeceğiz. O zaman işte insan sıkıntı, öfke, o ümitsizlik mesela, ümitsizlik. Bunu günümüzdeki bazı insanlarda da görüyoruz. Peygamberimizin bildirdiği Mehdiyet'le ilgili hadisler gerçekleşiyor. Allah'ın Kur'an'ında bir kere vaadi var. İslam dünyayı hakim kılacak. Yok diyor, olamaz diyor. Ya buna diyor işte İsrail izin vermez diyor. Amerika izin vermez diyor. İşte bakın, Allah'ın kadri hakkıyla takdir edemiyor. Her şeyi Allah'ın yarattığını, her şeyi Allah'ın kontrol ettiğini, değil mi? Allah her şeyin Allah'ın iradesinde gerçekleştiğini unutmuş oluyor. Ve Allah'ın vaadinin gerçekleşemeyeceği gibi bir umutsuzluğa kapılmış oluyor. İşte bu şirk konusu olur. Dolayısıyla insanın hakikaten çok tövbe edip, bütün dikkatimizi Allah'a vererek bu büyük beladan kaçınmamız gerekiyor inşallah.
Evet inşallah.
Bir şey ekleyebilir miyim? Pardon.
Tamam. Şimdi büyük tehlikeden.
İnşallah. O bahsettiğin konu çok önemli bir konu. Şimdi Allah bir kere, insan şunu unutmayacak. Allah belli bir kader yaratmış. Herkes için, herkesin bir kaderi var. Allah'ın yaratmış olduğu. Ve onu yaşıyoruz. Allah bize neyi yazdıysa biz ondan sorumluyuz. Onunla imtihan oluyoruz. Bir detay daha var. O çok önemli aslında. Biraz önce bahsettin ya. Zengin olan zenginliğinden dolayı hava yapıyor. Yani bir havaya, bir enaniyete giriyor. Neden? Etrafındakilerle kendini kıyaslıyor. Fakir olan da fakirliğinden dolayı eziliyor. Neden? Etrafındaki zenginlerle kendini kıyaslıyor. Şimdi Allah ayette şöyle buyuruyor. Kendisini tek olarak yarattığımı bana bırak. Şimdi herkes Allah tek olarak yarattığını ve ona sürekli bahsettiğimiz bir görüntüler bütünüyle onu imtihan ediyor.
Evet.
Kişiyi Allah'ın dilemesiyle zengin olarak var ediyor bir kişiyi. Etrafında da o kişinin muhatap olacağı görüntüler yaratıyor. Ve o görüntülerle onun imtihanı başlamış oluyor. Ya, o kişinin imtihanı o şekilde. Yani ona zenginlik veriyor. Böyle bir nasıl, belki benzetme gibi olmaz ama bir senaryo düşünelim. Senaryoda bir zengin kişi var. Ona göre bir senaryo yazılmış. Ve onunla o film süreci devam ediyor. İnsan onlarla, o zengin olan kişi etrafındaki görüntülerle muhatap oluyor ve onun imtihanı o şekilde. Ama tek başına yaratmış Allah onu. Fakir olanı da tek başına yaratıyor. Onun da kaderi, Allah'ın yazmış olduğu görüntüler bambaşka, gösterdiği görüntüler. O da onunla imtihan oluyor. Yani aslında karşısında kendisini kıyaslayacağı başka varlık olmadığını insan çok iyi bilecek. Tek, ben varım diyorsa, değil mi insan? Tek başına ve gösterilen görüntüler var kendisine. Tıpkı rüyada olduğu gibi. Yani sen yattığında Allah sana orada rüya anında bir şeyler gösteriyor. Değil mi? Sen varsın. Bir şekilde seni yaratmış orada. Yani insan rüyasında belki dünyadaki görüntüsünde olmayabiliyor. Belki rüyanda gerçekten fakir olan insan rüyasında çok zengin bir insan olarak kendini görüyor. Ve etrafında yine Allah görüntüler gösteriyor. Onlarla bir süreç geçiriyor, değil mi? Yani tıpkı o şekilde Allah yani yaratmış olduğu görüntüyle bizi muhatap kılıp ona göre bizi deniyor. Biz varız, yani Allah var. Yani Allah da görüntüler yaratmış. Belli bir senaryoya göre işliyor her şey. Biz onları izliyoruz aslında. Ve onları izlerken de nasıl davranmamız gerektiğini Allah Kur'an'da bildirmiş. Ve aklımızın bir köşesinde her zaman Kur'an oluyor. O görüntüler çıktığında Kur'an'la, değil mi, hafızamızda olan Kur'an bilgisiyle onları kıyas ediyoruz. Yani böyle davranmam lazım şu anda. Bu görüntü çıktı. Veya mesela insanın araba kullanıyor yolda. Yani oldu ya, öfkeleneceği bir durum oldu. Önüne birisi kırdı veya işte geldi birisi arkadan çarptı. Öfkeleneceği bir durum gerçekleşti. Ne diyor ayette, değil mi? Öfkelendiklerini öfkelerini yenenlerdir diyor. Hemen aklına gelecek. O an geldiğinde, bak şu anda özel bu bana gösterildi. Öfkelendim ve ayetin gereği ibadet anı, öfkemi yenmem gerekiyor. Hemen onu gerçekleştirecek. Bu şekilde düşünürse insanlar çok daha rahat ve güzel bir şekilde hayat sürerler. Hem kaderleri zaten belirli, hiçbir şekilde değiştirme imkanı yok. Biz sadece izliyoruz aslında oturduğumuz yer veya rüyada nasıl yattığımız yerden Allah bizi izletiyor. Yine dünya hayatı da bu şekilde ama Allah bize çok böyle derinlikli gösterdiği için aslında bir perde, evet, düşün ama biz o perdenin içine girmiş durumdayız. Çok gerçekçi, evet, olduğu için kendimizi de bir şeyler yapıyor gibi gösteriyor Allah bize. Onun için de insan kaybolmaması önemli. Yoksa Allah sadece görüntüler izletiyor bize. Onlarla muhatabız. Aslında bizi eğitiyor burada Allah.
İnşallah.
İşte
İnşallah.
Zaten az önce söylemiştin. Şeytan insanları saptırmak da görevli.
Evet.
Bu konuda da yani çok detaylı bir çalışma yapıyor her insanda. İnsan psikolojisini de çok iyi biliyor. Ama inanan halis kulları müstesna diyor Allah ayette. Evet. Nasıl müstesna oluyor? İşte senin şu an tarif ettiğini yapıyor, düşünüyor o kul. Çünkü Allah yine ayette bildiriyor. Onlara şeytandan bir iyi ve isabet ettiğinde vesvese. Önce dikkatlice düşünürler diyor Allah ayette. Evet. Şeytanın aslanın. Demek ki neyi düşünüyor peki düşündüğünde? İşte bu anlattıklarını düşünüyor.
Tabii.
Allah'ın varlığını, Allah'ın varlığının büyüklüğünü, bizim de ne kadar gölge varlık olduğumuzu anlıyor. Önüne kıran şoförünün de, kendisinin de, yaptığı hareketlerinde, ona yapılan hareketlerinde, uçan kuşun da, dönen gezegenin de, galaksilerin tamamının da, hepsinin Allah'ın varlığının bize gösterdiği bir görüntü ve algılar dünyası olduğunu ve bizi orada imtihan ettiğini, evet, mümini eğittiğini, olan olayların hepsinde bir hikmete binaen olduğunu mümin anlıyor ve işte orada doğruyu yapmaya başlıyor bu sefer. Fakat onu kaybederse, yani o kontrolünü kaybederse, Allah'ın haşa olan o orada o kişinin kendinden yaptığını, mesela karşısındaki kişinin kendinden o hareketleri yaptığını düşünürse, o zaman gizli şirk oluşmaya başlıyor. Aslında Allah her şeyi kontrol eder ve Allah yapar. Allah'ın kontrolü dışında hiçbir şey olmaz.
Mümkün değil.
Ve müminlerin aleyhine hiçbir yol yoktur diyor Allah.
Evet.
Hayırsız hiçbir şey olmaz. Her şey hayırlıdır. Zahiren kötü görünebilir ama hayırlıdır. Bizim dünyada geçici bir süre vaktimiz var. Vaktinde ne kadar olduğunu Allah biliyor. Biz bilmiyoruz. Sonunda biz bu sürenin sonunda cennete gitmeyi umut eden müminleriz. Diğer bütün Müslüman kardeşlerimiz gibi. O halde biz buradaki vazifemiz bu olduğuna göre olan olayları da bu perspektifte değerlendirmek gerekiyor. Kaç kâr ederiz? İşte insanın kendi soyu şöyle daha çok soyu olur, daha çok çocuğu olur. Şuradan daha kârlı bir iş olur. Buradan daha güzel, ne bileyim, şey, yani dünyaya özgü kriterlerle, materyalist bakış açısıyla değerlendirdiğinde, o zaman hem yanlış yapıyorsun, hem mutlu olamıyorsun, hem olan olaylar çok sıkıntıya düşürüyor seni. Mesela bir hastalık isabet ediyor, bir kanser oluyor, bütünüyle bu sahip olduğu çalıştığı her şey önemini yitiriyor. Müthiş bir hüzün ve keder hakim oluyor. Zaten onun da bir etkisi oluyor hastanın ilerlemesinde ve hızla ölüme doğru gidiyor. Veya başka türlü olaylar oluyor vesaire vesaire. Ama konuyu bu şekilde hep batınından Allah'a bağlayarak, İnşallah, Allah'ın yarattığını hep düşünerek hareket ederse, o zaman Bediüzzaman tabiyle gül gülistan olur o zaman
inşallah.
Her yer inşallah.
İnşallah. Tabii yani kıyas ettiğimizde bu dünya hayatının uzunluğunu ve sonsuz hayatı, yani çok çok kısa, yani hiç hükmünde. Burada şimdi dediğin gibi ya zengin olmuşsun ya da fakir, yani sonuçta değil mi, kıyasladığında sen orada nasıl bir tutum sergiliyorsan ona göre karşılığını alacaksın. O zaman senin için hiçbir önemi olmaz. Yani o cennet hayatını Allah bize hem Kur'an'da tarif ediyor hem hadislerde çok detaylı bir şekilde tarif ediyor Peygamber Efendimiz bize. Yani o kadar güzel bir hayat ki, yani daha burada biz onu tam anlayamıyoruz bile yani. Çünkü yani ancak orada gördüğümüzde o güzelliği belki yani kavrayabiliriz. Evet, evet, burada çünkü kıyas yaptığımız şeyler çok çok basit şeyler dünya hayatına baktığımızda. Yani bir daha dünyayı düşünmek bile istemez yani insan. O mesela yakışıklı veya güzel dediğimiz kıyas dahi edilemez oradaki yakışıklılıkla, güzellikle. Tabii. O yüzden yani burada o fakir olsa bile o çok mutlu olur yani. O Allah'ın değil mi varlığından tam emin olan, tabii, kişi isterse fakir olsun ister zengin olsun hiçbir anlamın olmadığını onu fark eder. Onu put edinmez yani, o işte cebindeki paraya göre veya işte aynada gördüğü görüntüye göre mutlu olmaz. Mutluluk nasıl olur? Ancak Allah'ın zikriyle olur. Allah'ı zikrederek, anarak orada mutlu olur. Bir ayet okumak istiyorum. Enam suresinin 22. ve 24. ayetinde şeytanın Allah'a sığınırım. Allah şöyle bildiriyor. Onların tümünü toplayacağımız gün, yani değil mi, öldükten sonra ahirette, sonra şirk koşanlara diyeceğiz ki nerede o bir şey sanıp da ortak koştuklarınız. Yani bir şeye ortak koşuyor. İşte malına güveniyor veya işte aşiretine güveniyor. Nerede onlar diye Allah soracak. Sonra onların Rabbimiz olan Allah'a and olsun ki biz müşriklerden değildik diyor. Ama müşrikler diyor bunu. Demelerinden başka bir fitneleri olmadı diyor Allah. Yani bir de kendilerini böyle doğru yolda olduklarını iddia ediyorlar. Yani evet, en büyük zarar verdikleri de o olmuş oluyor. Biz diyor gerçeği savunuyoruz diyor. Ama baktığımızda hiç alakası olmadığını görüyoruz. Mesela biz Müslümanız diyor. Ama hayatına bakıyoruz. Kur'an ayetleriyle kıyasladığımızda hiçbir alakası olmadı. Yani tam zıttının olduğunu görüyoruz. Yani Kur'an'da müşrik ahlakı tarif edilen ahlakın birebir aynısını yaşadıklarını görüyoruz ama biz müşriklerden değildik, Müslümanlardanız diyorlar. Yani evet, çok mucize. Ayetin devamı sonunda ise bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve düzmekte oldukları da kendilerinden kaybolup uzaklaştı. Yani yalan söylüyorlar, Allah'ın bildiriyor bize ve o düzmekte oldukları kendilerinden kaybolup uzaklaştı. Yani o düzmekte oldukları da kaybolduğunu görebiliyoruz. Yani o müşrik ahlak değil mi kalkıyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle. şirk sistemi kalkıyor, bağnazlık kalkıyor. Tam anlamıyla bütün dünya artık gerçek İslam'ı, yani Kur'an'da Allah'ın bize istediği hayatın ne olduğunu görmüş oluyor. Yani hiçbir şekilde artık bağnazlık diye kanmıyor insanlar. Çünkü baktığınızda yani dinden, yani Allah'ın varlığının bilinden inkar etmelerin yani en büyük nedenlerinden bir tanesi bağnazlık. O bağnaz hayatı yaşamamak için İslam'dan uzak duruyorlar. Yani aldanıyorlar. Halbuki İslam ahlakına baktığımızda, Kur'an'a baktığımızda tamamen bağnazlıkla hiçbir şekilde alakası olmayan zıt bir din olduğunu görüyoruz. Yani bağnazlıkla ne var? İşte estetikten uzak bir anlayış var. Güzellikten, sanattan, kadın sevgisinden, kadına değerden, değil mi? Kadına saygıdan tamamen uzak bir hayat yaşadıklarını görüyoruz. Ama Kur'an'da tam zıttı, hepsinin en güzeli olduğunu görüyoruz. Yani sanatta en güzelini ister Müslüman. Yani ortamı olsun, çevresi olsun, evi olsun, kıyafetleri, temizlik anlayışı hep en üst seviyede tutmakla mükellef. Yani farz çünkü. Allah bize Kur'an'da bildiriyor, emrediyor. O yüzden en iyisini yapmak durumunda. Allah'ın rızasının en çoğunu hedeflediği için Müslüman her şeyde en güzelini hedeflemesi gerekiyor Müslümanın. Ama bağnazlıkta böyle bir şey yok. Bağnazlıkta sadece işte günlük hayatını geçirsin, işte tabağında yemeği olsun, karnı doysun, işte çocukları işte yani gitsin, etrafındaki zulüm hiç onu ilgilendirmez, dünyadaki zulüm. Veya işte kıyafeti ilgilendirmez, nasıl bir çevreyi rahatsızlık veriyor onu hiç ilgilendirmez. Mesela öyle bir basit bir hayat oluyor bağnazlığın, ama Müslüman son derece kaliteli, modern bir hayat oluyor inşallah. Sanırım sünnemizde sonuna geldik. Birazdan fasılla devam edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Bugünkü yerimizin sonuna geldik. Biraz sonra fasılla birlikte sizlere tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
İnşallah. İyi akşamlar.